Suriye iç savaşıyla beraber milyonlarca insan evlerini, sevdiklerini, doğup yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldılar. Yaşanan insani dramın büyüklüğü, insanlığın hem iyi hem de kötü yanlarını canlandırdı. Şefkat eli uzatılmasını isteyenler ve kendi kültürel ve demografik yapılarının onarılamaz biçimde zarar göreceğini düşünen milliyetçi ve hatta ırkçılığa dönüşen özellikle Avrupa'da yeşeren akımlar, aslında savaşın bir parçası oldu. Suriye devletinin kontrolü yavaş yavaş geri sağlamasıyla beraber bu dönemde sığınmacı almış ülkelerde soluklanıp bir de kendilerine bakma şansı elde ettiler ve 15 Mart'ta 10. senesine giren savaştan en fazla etkilenen ülkenin Suriye'den sonra Türkiye olduğunu gördüler. Resmi rakamlara göre 3.6 milyon Suriyeli bugün Türkiye'de yaşamakta ve ekonomisinde belirsizliklerle uğraşan ülkede yabancı karşıtlığı da ona paralel artmakta. Konuğumuz Dağıt Hanım, Suriye iç savaşından kaçmış Türkiye'de yaşayan bir göçmen. Siz Suriyelisiniz. Hangi şehirden geldiniz Türkiye'ye?
Ben Rakka'dan geldim.
Rakka'dan. Yani IŞİD'in en vahşi eylemlerini yaptığı bölge sanırım Rakka.
Aynen. Rakka IŞİD'in başkenti.
Evet, IŞİD'in başkentiydi. Doğru.
Evet.
Ülkenizi terk ederken yaşadığınız zorlukları çok kısaca bize bahsedebilir misiniz? Ne tür zorluklar yaşadınız?
Tabii şöyle, ben 2013'te Rakka'dan çıktım. O dönemlerde tabii ya, savaş yeni yeni başlamıştı. Yani benim mesela arkadaşlarıma göre savaş içinde yaşananların %1'i bile görmemiş bir insanım. Ona rağmen çok ağır şeyler gördüğümü düşünüyorum. Ve yani çok fazla mesela yol esnasında çok fazla zorluk çekmedik. Mesela Türkiye'ye giriş yaparken pasaportlarımız vardı. O nedenle o dönemlerde ilk gelenlerdeniz. O nedenle çok büyük sorunlar yaşadığımızı söyleyemiyorum. Ama yine de normal bir insana göre çok büyük sorunlar sayılır bence.
Peki 2013 dediniz. Ailenizle beraber mi geldiniz?
Evet. Ailemle ilk başlarda mesela annem hiç çıkmak istemiyordu Suriye'den. Aynı şekilde benim en büyük ablam üniversiteye girmek için bir sınav bekliyordu. Tabii biz çıkmamız gereken zamanlarda o sınavdan bir ay önce ve o kendisi çok hazırlanmıştı. O nedenle ben çıkmayacağım demeye başladı. Ama böyle dedikten sonra zaten uçaklar gelmeye başladı. O biraz korktu. Aslında kendisi için korkmadı. Annem de aynı şey. Kendisi için korkmadı ama biz bayağı küçüktük. Ben ile kardeşim. Biz onlara şey yaptık, ikna ettik. İşte hep ağladık, ağladık. Sonra onlar da bize görünce çıkmaya karar verdiler.
Ben tabii sormayı unuttum. Siz Türkiye'ye geldiğinizde kaç yaşındaydınız acaba?
11.
Peki Türkçe öğrenmeniz sorun oldu mu ülkeye geldiğinizde?
Ben ilk geldiğimde ben Türkçe öğrenmeyeceğim diyordum. Çünkü biz yani tekrar Suriye'ye döneceğiz. Ben kafamı niye yorayım falan diyordum. Ve öyle oldu zaten. İlk 3 yılda Türkçe öğrenmek için hiçbir çaba sarf etmedim. Ya yani komşularla çocuktuk diye her türlü anlaşabiliyorduk. İşte işaretlerle falan. Sonra ben okula gitmeye başladım. Baktım gerçekten biz dönmeyeceğiz. Yani savaş gitgide daha da kötüleşiyor. O dönemlerde mesela kursa falan yazılmadım. Direkt şey yaptım. İnternetten öğrenmeye başladım ben.
Anladım.
Sürekli işte diziler izledim. İlk başlarda alt yazılı diziler. Ondan sonra arkadaşlarım oldu. Arkadaşlarımdan öğrenmeye başladım. Bir sürü yerde gönüllü olmaya başladım. Böyle öğrendim Türkçeyi. Yoksa öyle gidip kursa başvurayım, bir hoca bana anlatsın konuları falan yapmadım. O nedenle biraz Türkçem bozuk olabilir şimdi.
Tabii siz Türkiye'ye geldiğinizde bu kamplarda değil de direkt şehirlere mi yerleştiniz ilk gelenler olduğunuz için?
Evet. Evet. Yani bizim dayımız zaten buradaydı. Benim annemin kökü zaten Türk.
Anladım.
Ama Türkçe bilmiyor yani. Suriye'de yetişti. Bizim burada dayılarım vardı. Zaten geldiğimiz gibi yani şehre girdik. Ve zaten ilk geldiğimiz zamanlar hiç Suriyeli yoktu. Bizim ben Şanlıurfa'da yaşıyorum. Şanlıurfa'da çok az aile vardı. O nedenle böyle yani.
Kültürel olarak bir zorluk çektiniz mi?
Benim şehrim Şanlıurfa'ya o kadar yakın ki yani 2 saat yol arası. Neredeyse bütün kültür şehirlerimiz aynı. Şanlıurfa şehriyle tabii. Mesela ben belki ilk başlarda başka bir şehre gitmiş olsaydım, İzmir'e falan, biraz zorluk çekebilirdim. Ama Şanlıurfa'ya geldiğim için çok fazla yaşamadım.
Rakka şehri şu anda Rojava olarak geçiyor sanırım ve Kuzey Suriye Kürt bölgesi olarak değerlendiriliyor. Hiç ziyaret etme şansınız oluyor mu?
Nereye? Oraya mı?
Evet.
Yok. Yani düşünmedim bile, aklımdan bile geçmiyor. Çünkü oraya gidersem yani gerçekten tehlikeli. Yani ben gitmeyi tercih etmiyorum çünkü nasıl olduklarını bilmiyorum. Mesela ben onlar şehre girdikten sonra bir sürü işte madde kullanımı arttığını duydum Rakka'da.
Şu anda.
Evet, şu anda öyle duydum. O nedenle ben yani nasıl oldukları zaten orada medya çok şey yansıtmıyor diye düşünüyorum.
Anladım.
Orada da fazla arkadaşım yok. Ama yani duyduğum kadarıyla orada durumlar berbat.
Dünyanın her ülkesinde yabancı karşıtlığı maalesef oluyor. Türkiye'de bu son zamanlarda sanki bir artıştı mı? Özellikle siyasiler konuşmaya başladı. Ne düşünüyorsunuz? Hakikaten artıyor mu böyle bir söylem?
Tabii ki artıyor mesela ama şöyle, ben mesela Twitter'a girmeden önce bu kadar ırkçı var olduğunu bilmiyordum. Yani öyle yüz yüze yani ırkçılığa maruz kaldım ama bu dünyanın her yerinde olabilecek bir şey. Ben başka bir ülkeye gitmiş olsaydım aynı şekilde ırkçılığa maruz kalabilirdim. Ama Twitter'da çok fazla, onun sebebi dediğiniz gibi işte bu çakma siyasetçiler. Ben siyasetçi demek istemiyorum çünkü sadece yanlış, yalan, iftira haberler yayılıyorlar. Öyle yani bir tane haberi doğru paylaştıklarını görmedim. Bizi de malzeme olarak kullandıkları için biraz artıyor yani sosyal medyada bu tür şeyler. Yani mesela şu an bilinen en bu tür haberleri paylaşan en büyük siyasetçi bildiğiniz gibi İlay Aksoy. O da sanırım Avusturya'ya göçmendi, yani orada göçmendi. O nedenle ben yani bir ırka bağlamak saçma buluyorum. Çünkü zaten kendisi yani bir ara göçmendi ve işine gittiği için yapıyor yani. Irkını gerçekten sevdiği için ya da işte milliyetçi olduğu için yapmıyor. Sadece işine gidiyor diye, ilgi topluyor diye bunu yapıyor.
Peki bu sizi bir göçmen olarak orada nasıl etkiliyor? Sizin karşılaştığı durumlar oldu mu?
Evet, oldu. O az önce bahsettiğim kişi, bilmiyorum görmüş müydünüz? Beni şu an mesela hedef göstermiş. Şu an mesela ben Twitter sayfama girsem sürekli işte seni öldüreceğiz, seni bulacağız, seni yakacağız falan filan bir sürü mesaj var. Çünkü kendisi bana daha önce hedef gösterip şu an mesela profilinde sabitlemiş. Yani her sabah uyandığında günaydın mesajı almak yerine defol git ilkeme falan filan mesajlar alıyorum. Ama tabii ki dediğim gibi bu hiçbir milleti temsil eden bir davranış olmadığını da biliyorum. O nedenle pek etkilenmiyorum açıkçası. Ama bir ara mesela işte bu yalan haberler beni etkiliyor. Mesela ben yaz sınavına girdim üniversiteyi kazanmak için. O 2 yılda ben 20 kilodan fazla vermişim yani sınav hazırlanmak için. Sonra mesela girdim üniversiteye, hukuk kazandım, okuyorum. Bakıyorum, aa neyse sen ki çok sevinme yani, sanki kendi emeğinle kazanmışsın hukuku, sen sınavsız girmişsin falan tepkiler alınca ben tabii ki ister istemez üzülüyorum yani.
Yani hakkınız da girmenize rağmen insanlar sizin sınavsız girdiğinizi düşünüyor diyorsunuz.
Evet. Burs aldığımızı da düşünüyor. Bunu ırkçılığa bağlamıyorum ben. Bu tamamen bu tür siyasetçilerin insanları kandırmasına bağlıyorum yani.
İnsanlar bazı şeyleri tam bilmedikleri için de yanlış fikirler edinebiliyorlar dediniz. Mesela size burs verildiği gibi ya da sınavsız girdiğiniz gibi üniversitelere. Bunun yanında yabancı karşıtlarının Türkiye'de en fazla söylediği şey işte size böyle paralar verildiği, hastanelerde ilk size bakıldığı böyle bir şey var mı?
Hayır, bu tamamen bu siyasetçilerin çıkardığı yalan haberler, bir sürü kez işte Sağlık Bakanlığı'ndan olsun, başka yerlerden olsun bu tür haberler yalanladığını herkes biliyor. Yani zaten araştırmak isteyen herkes böyle bir şey olmadığını da biliyor. Mesela Suriyelilere para verilmiş olsaydı ben şu an hiçbir dilinci ya, dilenci ya da Suriyeli çocuk çalıştığını görür müydünüz? Görmezdiniz. Ama şu an Urfa'da bir sürü aşırı, yani çok fazla plastik toplayan Suriyeli aileler var. Onlara para geliyorsa onlar keyiften mi plastik toplamayı tercih ediyor diye söylüyorum ben hep. Bu da ırkçılığa, ben de bunu da ırkçılığa bağlamıyorum. Çünkü tanıdığım insanlar çok iyi insanlar. Irkı nedir bile bilmeyen insanlar ama ya ben Suriyelileri seviyorum ama devletimiz onlara yaptığı bağışlar falan filan çok zoruma gidiyor. Kendi vatandaşlarını bakmıyorken Suriyelilere falan neden bakılıyor falan, ama onlar yani gerçekten Suriyelilere belki siz de biliyorsunuz ABD tarafından paralar veriliyor. O da her aileye değil. İşte diyelim ki biri engelliyse ya da birden fazla çocuğu varsa çok yani sert şartları var.
Peki bu kadar olumsuzluğun yanında Türkiye'yi seviyor musunuz?
Evet. Yani ben Türkiye'yi baya seviyorum. Mesela oturduğum şehre aşığım. Hatta size Şenlıurfa'da bekliyoruz. Herkese tanıtımını yapıyorum çünkü Şenlıurfa gerçekten muazzam bir şehir.
En sevdiğiniz özelliği nedir Urfa'nın?
Bir sürü çeşitli kültürler var. Arap var, Kürt var, Türk var. Ve insanlar anlaşıyor. Suriyeliler Türklerle evlendi. Kürtler Türklerle evlendi. Kürtler Suriyelilerle evlendi. O nedenle çok fazla burada ırkçılığa, kimse kimseye ırkçılık yapmıyor. Kimse kimseye üstten de bakmıyor. Yani arada oluyor ama çok değil. Yani bir şehre göre, dünyaya göre yani az. Ben Şanlıurfa'ya aşığım.
Peki en sevmediğiniz özelliği nedir Türkiye'nin?
Türkiye'nin yani en sevmediği bu siyasetçiler, bu siyasetçilerin şey dur den, yani hiç kimse onlara dur demiyor. Ya da mesela saçma sapan yalan iftira haber yapan gazetecilere kimse hesap sormuyor. Neden bunu yapıyorsun demiyor.
Dağıt Hanım'la yaptığımız bu röportajda ismi geçen İlay Aksoy'a cevap hakkı doğduğu için İletişime geçme kararı aldık. Kendisiyle yaptığımız röportajı sonraki programlarımızda dinleyebileceksiniz.